Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 5.
İstanbul'daki hürriyet taraftarları çalışmalarını gizli yürütmek zorundaydılar. Onlar da aynı ihtilalci izde yürüyorlardı. Tuhaftır ki, kendisini devirmek için ilk faaliyete geçenler, bizzat Abdülhamid'in yetiştirmiş olduğu seçkinler, yani rejimi korumak ve kuvvetlendirmek için geliştirdiği askeri okullarda okuyan genç öğrencilerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümeti devirmek amacı güden ilk gizli cemiyet, askeri tıbbiye-i şahane öğrencileri tarafından Fransız İhtilali'nin 100. yıl dönümünde 1889'da kurulmuştu. 1896'da Mustafa Kemal'in henüz manastırda öğrenci olduğu sırada, bu ihtilalciler bir hükümet darbesi yapmaya kalkıştılarsa da başarıya ulaşamadılar. Elebaşılarının hepsi tutuklanıp yargılandı ve imparatorluğun uzak köşelerine sürgüne gönderildi. Abdülhamit böylece Türkiye'deki kaçınılmaz ihtilal hareketini daha 10 küsur yıl için erteleyebilmişti. Mustafa Kemal 1902'de teğmen olarak kurmay okuluna geçtiği vakit politik düşünceleri hızla daha belirli bir biçim almaya başladı. Bir vakitler matematik ve şiire karşı duyduğu hevesle şimdi kendini tarih konusuna vermişti. Napolyon üzerinde ne buluyorsa okuyor ve onu bazı yönlerini eleştirmekle beraber çok beğeniyordu. John Stuart Mill'i de okuyordu. Çağın halkçı düşüncelerine kapılmaktan o da kendini alamamıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte gizli bir komite kurup el yazısıyla bir gazete çıkarmaya başladılar. İdare ve siyaset alanındaki kötülükleri açığa vurmak amacı güden yazıların çoğunu Mustafa Kemal yazıyordu. Sonunda bu işler sarayın kulağına kadar gitti. Okul müdürü azarlandı ve kendisine suçluları cezalandırması bildirildi. Müdür Mustafa Kemal'le arkadaşlarını veteriner bölümünün bir okuma odasında gazetelerinin gelecek sayısını hazırlarken yakaladı. Ama hoşgörü sahibi bir adam olduğu ve ordudaki birçok kıdemli subaylar gibi o da sultanı pek sevmediği için gençlerin ne yaptığını görmemezlikten geldi. Sadece derslerini ihmal ettikleri için hafif bir ceza verdi ki sonunda bunu bile uygulamadı. Mustafa Kemal siyasete karşı uyanan bu yeni merakının mesleki eğitimine zarar vermesini istemiyordu. Kafası bir kurmay subay adayının bilmesi gereken daha büyük strateji ve taktik problemleriyle uğraşmak zorundaydı. Gece yatakhanede arkadaşları uyurken o gözlerini kapamaz ve geç saatlere kadar düşünür dururdu. Ancak sabaha karşı uyuyabilirdi. Öyle ki sabahleyin kalk borusu çaldığı zaman nöbetçi subayı onu uyandırabilmek için dürtmek zorunda kalırdı. Arkadaşları onu hep yarı uykuda sanırlardı. Sonra ansızın derste Mustafa hepsinden 2 kat daha uyanık olduğunu ortaya vururdu. Öğretmene çapraşık bir soru sorar, hepsini düşünüp kafa patlatmak zorunda bırakırdı. Özellikle gerilla konusuna çok meraklıydı. Bir gün keramete yaklaşan bir öngörüşle sınıfta başkente karşı Anadolu yakasından girişebilecek bir isyan hareketini varsayan bir soru sormuştu. 1905 yılında kurmay okulunu bitirip yüzbaşı çıktığı vakit 24 yaşındaydı. Beyazıt'ta oturuyordu. Birkaç arkadaşıyla beraber komşu bir Ermeni evinde bir oda kiralamıştı. Siyasi faaliyetlerine orada devam ediyorlardı. Aslında bu, dertleşmekten ve adet olduğu üzere sultanı kötüleyip, şimdi bir kitaplığı dolduracak kadar çoğalan yasak kitapları okumaktan ileri geçmiyordu. Aralarında harbiyeden kovulmuş ve gidecek yeri olmadığı için yanlarında barındırdıkları bir genç vardı. Bu genç onları saraya jurnal etti ve sonra düzme bir mektupla yakındaki kahvelerden birine çağırıp orada yakalattı. Mustafa Kemal, Ali Fuat ve yeni yüzbaşı çıkmış olan 2 arkadaşı daha hapse atıldılar ve teker teker sorguya çekildiler. Mustafa bu sorgu sırasında epey hırpalandı. protokol bilen bir adam olan Ali Fuat ise, sultanın üniformasını giyen bir subaya, sultandan daha aşağı rütbeli birinin el kaldıramayacağını ileri sürerek ucuz kurtuldu. Sonradan Mustafa Kemal, arkadaşının bu diplomatça manevrasını duyunca, kendi tecrübesizliğine acı acı gülecekti. Tutuklu kaldığı sırada annesi onun başına kötü bir şeyler gelmesinden çok korktuğu halde kendisi o kadar tasalanmamıştı. Şiir yazıyor, kaçak olarak edindiği kitapları okuyor ve serbest kalınca neler yapacağını tasarlıyordu. Tutuklular soruşturma sona erinceye kadar birkaç ay hapiste kaldılar. Okul müdürü işlenen suçun bir gençlik yanlışından ileri geçmediği tezini savunuyor ve tutuklulara yumuşak davranılmasını istiyordu. Sonunda onun görüşü ağır bastı ve gençler başkentten sürülmek şartıyla serbest bırakıldılar. Edirne ve Selanik'teki 2. ve 3. ordulara atanmaları kararlaştırıldı. Kendi aralarında bir karara varamazlarsa hangisinin nereye gideceğini tayin için kura çekilecekti. Kemal'in bir işareti üzerine hepsi buna razı olduklarını bildirdiler. Bu kadar çabuk karar vermeleri önceden hazırlanmış bir tertip şüphesi yarattı. Böylece subayların birçoğu kolay kolay bir vasıta bulup dönemeyecekleri yerlere sürüldüler. Mustafa Kemal ile Ali Fuat da Şam'daki 5. orduya atanmışlardı. Mustafa kaderine razıydı. "Pekala," dedi. "Biz de bu çöle gider ve orada yeni bir devlet kurarız." Hemen vapurla yola çıktılar ve 2 ay kadar sonra Beyrut limanına vardılar. Sayfa 47. 3. Bölüm. Kıta Hizmeti. Mustafa Kemal böylece subaylık mesleğinin ilk dönemine başlamış oldu. Bir süvari alayında yüzbaşı olarak başlıca görevi, kıtasında bulunan fakat onun modern askeri okullarda gördüğü eğitimi paylaşmamış olan öteki subaylara kendi askeri bilgilerini aktarmaktı. Bu işe ciddiyetle sarıldı ve öğretmenliğe karşı sevgisi ve kabiliyeti sayesinde kolayca başarı sağladı. Ali Fuat'la Mustafa Kemal bir süre beraber bulundular. Sonra Fuat özel bir görevle o sıralarda Türk egemenliği altında pek adı sanı anılmayan Güney Arabistanlı bir kabile şeyhi olan İbni Suud'un nezdine gönderildi. Mustafa Kemal'i de yanına almak için müracaatta bulundu fakat bu isteği kabul edilmedi. Tarih böylece bir fırsat kaçırmış oluyordu. Birbirini andıran yollarda yükselmeleri alınlarında yazılı olan bu iki insan hiçbir zaman karşılaşamayacaklardı. 5. Ordu'nun görevlerinden biri de Dürzileri denetim altında bulundurmaktı. Menşeileri bilinmeyen ve kendilerine özgü gizli bir dinleri olan bu başına buyruk özgür kavim, Şam'ın güneyindeki dağlık Havran bölgesinde yaşıyordu. Uzun süre Türk egemenliğine karşı koymuşlar, fakat 10 yıl kadar önce dize gelerek Osmanlı ordusundaki askerlik görevlerini yalnız kendi bölgeleri içinde yapmalarına müsaade edilmesi şartıyla vergi ödemeye razı olmuşlardı. Çıkan karışıklıkları bastırmak için arada Havran'a kuvvet göndermek zorunluluğu beliriyor, bu da Osmanlı subayları için bir yağma vesilesi oluyordu. Mustafa Kemal bir gün alayı Havran'a gitmek üzere emir aldığı halde, kendisine böyle bir emir verilmediğini öğrenerek hayret etti ve ortada bir şeyler döndüğünü ilk olarak sezinledi. Amirine, bölük komutanı olarak birliğinin başında gitmesi gerektiğini söyleyerek itirazda bulundu. Ama komutanı kaçamaklı cevap verdi. Kemal henüz staj devresindeydi, karargâhtan ayrılması doğru olmazdı. Mustafa Kemal'in tepesi attı. Besbelli işin içinde eski subayların, kurmay okulundan yeni çıkmış subaylardan gizli tutmak istedikleri bir şeyler vardı. Kendi gibi bu harekata katılmaktan alakonulmuş Müfit adında bir subay arkadaşıyla beraber aldığı emre karşı geldi ve bir Çerkes köyünün yakınlarında konaklamış olan birliğine gitti. Dipnot: Müfit, sonradan Ankara'da milletvekili olan Müfit Özdeş. Çadırları olmadığı için o gece er çadırlarında yattılar. Mustafa Kemal ertesi gün kendi yerine geçirilmiş olan subayı gördü. Bu subay ona önceki tecrübelerinden ötürü kendinin buraya özel görevle gönderilmiş olduğunu anlattı. Bununla beraber Kemal sonradan kimseye bir şey söylememeye söz verirse onlarla birlikte gelmesine müsaade edebilirdi. Neler olup bittiğini anlamak isteyen Mustafa Kemal adama söz verdi. Öğrendiği de şu oldu. Askerler ödenmesi gecikmiş vergileri toplamak bahanesiyle halktan para sızdırmaya çalışıyor, olmazsa evleri ve köyleri yağma ediyorlardı. Mustafa Kemal böyle bir işe karışmayı reddetti. Vicdanlı bir genç subay olarak dürzileri güzellikle idare etmeyi daha uygun buluyordu. Bir köyde halkı kendisiyle arkadaşının oraya yağma için değil, yardım için gelmiş bulunduklarına inandırmayı başardı. Köyün ileri gelenlerinden birisiyle derhal bir anlaşmaya vardı. Adam Mustafa Kemal'in dediklerini yapmaya razıydı. Ama üzerlerine zulüm ve yağma için asker yollayan Osmanlı Devleti'nin istediğini yapmayı reddetti. Bir başka köyde ise bir Osmanlı binbaşısını tehlikeli bir durumda buldu ve tam vaktinde yetişti. Uzun bir konuşmadan sonra köylüler onun iyi niyetine inanarak binbaşıyı salıvermeye razı oldular. Mustafa Kemal bu çeşit olaylarla dikkati üzerine çekiyor, yeni yetişmiş subaylarda kendisine karşı saygı, eskilerde ise kuşku uyandırıyordu. Eski tip bir Osmanlı subayı, sultanın kendisinden beklediğini yerine getirmek şartıyla kendi çıkarlarını gözetmekte serbest olduğunu düşünür ve hesap vermek zorunluluğunu duymazdı. Askerliğin eğitim, taktik ve modern teknikler konusunda ilerleyebilmek amacıyla bilime dayanan bir meslek olarak ele alınması gerektiğine kafası pek yatmazdı. Bu çeşit bir subayın gözünde bu harbiye mezunu gençler kuşkuyla bakılması gereken birer zıpçıktı sayılıyorlardı. Mustafa Kemal İstanbul'a gönderilmek üzere düzülen şişirilmiş raporlara itiraz etmeye başladı. Zafer diye nitelendirilen bir hareketin aslında hiç de öyle olmadığına dikkati çekti. Düşman kendi isteğiyle geri çekilmişti. Komutan onun saflığıyla alay etti. Sen henüz cahilsin. Sultan Efendimizin ne istediğini anlayamıyorsun. Mustafa Kemal, ben cahil olabilirim diye cevap verdi. Ama padişahımız cahil olmamalıdır ve sizin gibilerin ne olduklarını anlayabilmelidir. Dürzi köylerinden yağma edilen ganimetlerin bölüşülmesine sıra gelince, yaşlı subaylar Mustafa Kemal'le Müfit'e de pay ayırdılar. Müfit'in tereddüt ettiğini görerek ona döndü ve sordu. Sen bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının mı? Elbette ki yarının adamı. Öyleyse sen de benim gibi bu parayı kabul etmeyeceksin. Mustafa Kemal bu sözlerle düşüncelerini açıklamış oluyordu. Kendini de bu açıdan görmeye başlamıştı. O çevresindeki bu içi geçmiş yaratıklar gibi eski devir adamı değil, geleceğin insanıydı. Zamane adamı, çöküş halindeki bu imparatorluğun beceriksizliğini ve ahlak bozukluğunu benliğinde temsil eden insandı. Bu gibilerin davranışları karşısında Mustafa Kemal bir ahlakçıdan ziyade bir gerçekçi olarak irkiliyordu. Bunlar sadece ahlak dışı değil, daha kötüsü, artık işe yaramaz hale gelmiş usullerdi. Dürzileri yola getirmek, imparatorluğu kurtarmak gibi işler bugün şiddet, baskı ve rüşvetle başarılamazdı artık. Daha bilimsel bir yoldan, ustalık, diplomasi ve akıl kullanarak çözmek gerekti bu sorunları. Şam bu yarının insanı üzerinde bir başka yönden de derin bir etki bırakacaktı. Mustafa Kemal ömründe ilk olarak hala orta çağ karanlığında yaşamakta olan bir şehir görüyordu. Şimdiye kadar tanıdığı Selanik, İstanbul ve son olarak Beyrut hep kozmopolit yerlerdi, çağdaş bir uygarlığın çeşitli konfor ve eğlenceleriyle canlı şehirler. Lakin kutsal bir Arap kenti olan Şam bir ahiret şehriydi. Karanlık bastıktan sonra dolaştığı sokaklar bomboş ve sessizdi. Evlerin yüksek duvarlarından ve kafesli pencerelerinden dışarı ne ses ne seda sızardı. Sonra bir gece Mustafa Kemal bir kahveden çalgı sesleri taştığını duyarak şaştı. Kapıdan bakınca içerisinin Hicaz demiryolunda çalışan İtalyanlarla dolu olduğunu gördü. Mandolin çalıp şarkı söyleyerek karıları ve kız arkadaşlarıyla dans ediyorlardı. Mustafa Kemal oraya sırtındaki üniformasıyla giremezdi. Ama içinden gelen davranışa uyarak hemen eve döndü, üstünü değiştirip geri geldi ve İtalyanların sevinçli ve sınırsız eğlencelerine katıldı. Bunun dışında her şey karanlık içinde ve hava, gerilik, baskı ve derinden derine ikiyüzlülükle doluydu. Mustafa Kemal milletinin gerçek düşmanlarının sadece yabancılar olmadığını artık anlıyordu. Türklerin bütün saldırganlıklarına rağmen yabancılardan öğrenecekleri bir şeyler vardı. Gerçek düşman kendi aralarındaydı. Onları başka milletlerin yürüdüğü ışıklı yoldan alakoyan, gelişmelerini önleyen, baskı altında tutan softalık ve yobazlık. Mustafa Kemal'in görüşüne göre Osmanlı İmparatorluğu Müslüman olmayanların cennetin bütün nimetlerinden yararlandıkları, Müslümanlarınsa cehennem azabı çekmeye zorlandıkları bir yerdi. Burada, Şam'da, Mustafa Kemal kendini zindanda gibi görüyor, önüne set çeken parmaklıkları yıkıp bu ölü topluluğa hayat vermek istiyordu. Bunun tek yolu siyasi faaliyete girişmekti. Bir gün iki subay arkadaşıyla çarşıda dolaşıyordu. Bir dükkanın önünde bir masa ve birkaç sandalye görüp oturdular. Dükkan sahibi onları Arapça değil de Türkçe olarak selamlamıştı. Mustafa Kemal meraklandı, içeri girdi. Bir masa üzerinde felsefe, sosyoloji ve tıp konusunda Fransızca kitaplar gördü. Dükkancıya "Siz esnaf mısınız?" diye sordu, "Yoksa filozof mu?" Adam, "Esnafım ama okumayı severim," dedi. "Hele özgürlük edebiyatını."
Ayrım sonu.